Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur.
Ben Ayşegül Tözeren.
Efendim 11 Şubat 2022 bir Cuma günü 95.0 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında birlikteyiz. Ve önemli, değerli bir konuğumuz Ayşegül'ü tanıtacak her zaman olduğu gibi.
Evet, konuğumuz Profesör Doktor Emel Ekşioğlu Demiralp. Emel Hocamızı ilk kez davet ediyoruz radyo programımıza. Çok da heyecanlıyız sorularda. Çünkü çok konuşulan bir konunun uzmanını davet ettik. Bağışıklık sistemi, herkes bağışıklık sistemini konuşuyor. Branşı olan, olmayan, ama biz bir temel immünoloji hocasını davet ettik ki bu bağışıklık sistemi konuları, COVID-19'la ilişkisi ve genel olarak temel bu konulardaki bilgileri soracağız. Çünkü branş dışı kişiler de çok konuşuyor bu konuyla ilgili. Ne kadar bilgi sahibiler bilmiyorum. Ama bu konu tam derinlemesine biz tartışacağız bugün.
Hocam hoş geldiniz tekrar bize vakit ayırdınız. Sağ olun.
Teşekkür ederim davetiniz için.
Sağ olun. Siz eski bir Açık Radyo destekçisiniz bildiğim kadarıyla. Değil mi? Desteğiniz var Açık Radyo dönem dönem. Ama Ayşegül'ün belirttiği önemli bu temel immünoloji konularının dışında bir de tabii programın ilerleyen dakikalarında belki bu immünogenetik yani özellikle COVID-19'a duyarlılık, dirençlik konularıyla da ilgilendiğinizi biliyorum. Biraz onlara da bakabiliriz ama sözü uzatmadan hemen ilk soruda nereden başlayalım diye Ayşegül'e sorayım.
Evet, şunu sormak istiyorum ben. İmmünolog, bir temel immünolog hangi eğitimleri alıp immünolog olur? Çünkü dediğim gibi çok branş dışı kişiler de bağışıklık sistemiyle ilgili çok rahat cümle kurabiliyor. Ve bir temel immünolog ne yapar? Yani günlük tıp pratiğinde neler yapar? Laboratuvarda mı çalışır? Araştırıcı mıdır? Bunları sormak istiyorum. Bize tıp fakültesi öğrencileri de dinliyorlar. Onları da yönlendirici olur diye düşünüyorum.
Temel immünolog aslında yeni yeni yetişmeye başladı. İlk temel immünoloji anabilim dalı 2001 yılında yanılmıyorsam Elazığ'da bir temel immünolog arkadaşımızla kuruldu. Hani Türkiye'de doktora programıdır temel immünoloji. Aslında tüm temel tıp bilimlerinin doktora olması gerekir. Çünkü araştırmadır ve kliniğin öncülüğünü hazırlamak amacıyla, öğretmek amacıyla var olan alanlardır temel bilimler. Türkiye'de aslında ondan öncesinde zannediyorum tıp fakültesinde kurulma tarihi 2001. Ben Marmara Üniversitesi'nin eski öğretim üyesiyim. Ben 2012 yılında kurabildim. Arada bayağı bir zaman var. Şu anda da her tıp fakültesinin içinde temel immünoloji ana bilim dalı yok. Biz hem immünoloji derneği olarak hem bireysel olarak bunun bir temel bilim alanı olduğunun savaşını verdik ve hala veriyoruz. Şunu söyleyeceğim, ben Türkiye'nin ilk 5 temel immünoloji doçentinden bir tanesiyim. 5 kişiden biriyim. Sonra Selim Bey çok iyi bilir, temel immünoloji doçentliği kaldırıldı. Mikrobiyolojinin alt dalıdır dendi ama hayır, immünoloji öyle bir şey değil. Tamamen farklı, üstüne üstlük. Biz bunlara bu yıllarda çabalarken Amerika'da 20 yıl önce zaten temel immünoloji bilim dalı kurulmuştu. Sonuç olarak söylersek bir doktora eğitimi var, bir uzmanlık eğitimi yok. Evet, klinik immünoloji var, pediatrinin üzerine, çocuk hastalıklarının uzmanlığının üzerine bir üst uzmanlık alanı olarak var. Birkaç tane üniversitede klinik immünoloji olarak klinik hekimlik yapan immünologlar var. Ama hani bu işin temelini öğretmekle yükümlü insanlar biziz ve biz o temel bilimin temel bilimi de kurmaya çalışan öğretim üyeleriyiz.
Evet, bu çok önemli bir konu. Tabii immünoloji dediğiniz zaman dünyanın her yerinde de immünoloji birçok klinik dalın da içinde örneğin nöroimmünoloji, yani kuvvetli olduğu alanlardan bir tanesi, ama onkoimmünoloji gibi, yani romatolojinin içinde olsun, hatta daha farklı aklımıza gelmeyecek işte göz ya da cerrahi gibi alanlarda bile immünoloji ucundan bir yerden bir immünolojiye dokunuluyor, değil mi?
Öyle olduğu için zaten hani ayrı bir bilim dalı olmaması savı bizim ana bilim dalı kurma çabalarımıza karşı olarak söylendi. Zorlu aşamalardan geçtik. Dediğim gibi bir de geçenlerde bir üniversiteyle konuşurken, temel immünoloji bir üniversite kurulurken olması gereken temel ana bilim dallarından biri değilmiş. Bu çok acıklı bir şey. Bu hepimizin kaybı. Bizler için bir şey fark etmez. Ama Selim Bey'in de söylediği gibi immünoloji öyle bir dal ki temel bilim çok kısa bir zaman içinde klinik bilgiye ve klinik kullanıma dönüyor. Bu son derece önemli. Mesela onkolojik birçok sayıda ilaç, hedefe yönelik tedavilerden bahsediyoruz. Kanserlerde çok sayıda antikor kullanılıyor. Bu diğer bilim dallarının içinin de bir yan alan olarak kalsa bu temel bilgi üretilemez. Şunu söylemeye çalışıyorum. En temel çizgilerinin temel immünoloji ana bilim dalında öğrenilmesi gerekir. Arkasından çok sayıda yan dalı var. Ben ağırlıklı olarak hematolojik immünoloji ve transplantasyon immünolojisiyle ilgileniyorum. Bu farklı bir alan. Alerji benim ilgi alanım içinde değil. Çok da bilmem hani gibi. Bunun bir sürü alt dalı var. Böyle bir bilim dalı. Ben aslında hani neye bakar onu da söyleyeyim diye düşündüm. İster misiniz bilmiyorum Ayken ama yani ben immünolojiyi bir benlik bilimi olarak tanımlıyorum. Neden? Çünkü bağışıklık diyoruz değil mi? Neye karşı? Ya da işte çok aşırı reaksiyon vermek ya da görmemek bazen kanserlerin iletilmesi için. Burada hep bir yabancı var. Yabancının yabancı olduğunu anlayabilmek için önce benim ne olduğunu anlamak gerekiyor. Bağışıklık sistemimiz bizim benliğimizin bilimi, öz olan ve öz olmayanı ayırmakla görevli. Ha buna ister toleransla, hoşgörüyle yanıt verir, ister kavga eder, duruma, bağlama bağlı olarak çok sayıda yöntem var. Bu yüzden işte vücuttaki beyin gibi bir sistemimiz aslında. İkinci sistemimiz, beyin ve bağışıklık sistemi birbirine çok çok benzer. Biraz daha açayım. Ne demek istiyorum? Önce özü bilmek için bir takım tanıma yöntemleri kullanıyor, değil mi? Bunlar moleküler tanımalar. Sonra bu tanımanın ardından bir karar süreci vardır. Bu karar sürecinin sonrasında komşular uyarılır. Diğer taraflara bilgi verilir. Değişir, çoğalır, bir kısmı ölür. Sonra da edindiği bu bilginin bir kısmını gelecekte kullanmak üzere saklar. Yani bir hafızası var. Aynı beyin gibi çalışıyor. İşte immünolog dediğimiz insanda, ha bir de şunu söyleyeyim, bütün bunları aslında sayısı onlu olan hücrelerle, hani bin değil immün sistemin hücrelerinin sayısı, yüz de değil. Ama binlerce molekülle yap. İşte bu onlu sayılarda binlerce molekülün arasındaki ilişki, bağlam, zamansal ilişkiler, bütün bunları çözümlemek, öğrenmek ve öğretmek ve kliniğe dönüşümünü sağlamak temel immünolojinin görevleri.
Ayşegül, görüyorsun, bir işi çok seven bir öğretim üyesi böyle tutkuyla ve bu kadar da güzel anlatıyor, değil mi? Yani adamın immünolog olası geliyor hemen.
Bir iki immünolog çıkmıştır şimdi bizim dinleyicilerden. Bir iki tıp fakültesi öğrencisinin aklı çelinde. Ama Emin Hoca çok doğru söylüyor aslında. Yani bu buradan ben hiç bakmamıştım. Gerçekten bu bağışıklık sistemi konusunda bu kadar çok kişinin branş dışı farklı türden bilginin etrafta dolaşıyor olması da bence temel immünoloji bilim dallarının ya da bilmiyorum ana bilim dalı mıdır? Bilim dalının akademide maalesef Türkiye'de yer bulamamış olmasının da hani çok kök bir kaynak sorun olduğuna inanıyorum şu anda. Keşke üniversitelerde açılmış olsaydı da basında direkt bu konularda temel immünologlarla muhatap olsaydı veya hekim arkadaşlarımız hani bu konuda ben konuşamam temel immünologla görüşün diyebilseydi, ama böyle bir zihin yapısının olmaması büyük sorun. Dilerim ülkede bununla ilgili gelişme olur. Bir şey daha eklemek istiyorum. Koreli bir düşünür var, bu ara çok popüler, Byung-Chul Han. O diyor ki yeni dönem bağışıklık sistemi dönemi olacak diyor. Yorgunluk toplumu diye de çok güzel bir kitabı var. Aslında COVID-19'da da biz çok fazla bağışıklık sisteminin yanıtını konuştuk aslında virüsten çok.
Evet, bu hemen Byung-Chul Han'ın pandemi döneminde yazdığı oldukça kötü bir yazı vardı. Onu da hemen belirteyim. Her şeyinden böyle dört dörtlük zannetmeyin efendim.
Popüler dedim hocam.
Tamam. Şimdi tabii Emel'in bütün bu anlattıklarından sonra hani immünolojiyi konuşmak artık bitirelim, COVID'e geçelim ama şu da var, bilmiyorum Ömer katılır mısın? Ben oldukça uzun bir süre immünolojinin bir ihtisas dalı olmasına karşı çıkanlardandım. Yani bu temel bilimlerde ve bir doktora programında kalması gayet sağlıklı ve olması gereken bir şey diye düşünüyorum. Bilmiyorum, ne dersin bu konuda?
Şöyle, yani şimdi en büyük problem aslında tıp öğrencilerinin temel immünolojiyi tercih etmemesinin sebebi düzenli maaş alabileceği bir uzmanlık programının içine dahil edilmemiş olması. Bu yüzden çok büyük kayıp aslında bu işle uğraşmak isteyen çok kıymetli insan. Ben yurt dışına gittiğini biliyorum. Yani Marmara'dan da yönlendirilerek giden insanlar var. Onlar keşke burada olsaydı. Çünkü maaş alamıyorlar. Ben mesela hep şunu söyledim doktora öğrencilerime. Ben açık öğretimle doktora vermedim. Ben doktoramı öyle almadım. Sabahtan akşama orada çalışarak ve deneyim için sabahlara kadar çalışarak test çalışmalarımı tamamladım. Böyle de doktora vermedim. Ama böyle çalışmak isterken bir yandan da insanların yaşamaya ihtiyacı var. Bu yüzden aslında temel bilimlerin tümünün doktora programı olması lazım. Doğru olan budur. Yani anatomi uzmanı oluyor da neden temel immünoloji uzmanı olmuyor ya da tersinden bakarsanız. Bu konu için dernek olarak da epey çaba harcadık ama 20 yıldır uğraşıyorum ben. Kendi bulunduğum üniversitede ana bilim dalını vizyoner insanların arasındaydım yine de zor olmasına rağmen. Kurmanın dışında çok da fazla bir şey yapamadığımı, yol alamadığımızı düşünüyorum. Umarım ileride. Ama eğer yapmazsak çok şey kaybetmiş olacağız.
Peki şimdi biraz daha COVID'e doğru yönelelim diyorum. Clinical Cytometry dergisinde ilk isim olduğunuz, sizin ekibinizle beraber bir çalışma yayınlandı. Ne zaman? 9 Kasım'da kabul edilmiş. Ama 2021'in işte son günlerinde galiba.
Aslında o çalışma evet yani 2020'nin 7. ayında bitmiş idi. Ama zorlu bir süreçten geçtik. Şimdi pandemi herkesin çalıştığı bir konuda çalışınca çok daha az kıymetli yayınların çok iyi dergilerde yayınlanabildiğini gördüm ama bizim farklı zorluklarımız var. Bunları bir başka zaman konuşuruz, onu söylemeyeceğim.
Ama bu yayında çok fazla yayın var. Evet, PubMed'de bugün yani tıpla ilgili, tıp çalışmalarıyla ilgili arama motoru diye tanımlayayım. PubMed'de 228-230 bin kadar yayınlanmış çalışma var ama onların içinde böyle COVID-19'da immün sistemin hücrelerinin dağılımını, işlevsel özelliklerini, kalitatif ve kantitatif farklılaşmayı anlatan, kaleme alan, konu alan çok fazla yayın yok en azından benim görebildiğim kadarıyla. Onun için oldukça değerli bir çalışma buradan, bu ülkeden çıktığı için de her zaman olduğu gibi senin o bildiğim özeninle yazılmış, yapılmış, hiçbir şeyin atlanmadı. Çok dört dörtlük bir yayın bana kalsa. Çok da öğretici, çok güzel, evet, çok evet. Temel ve kalıcı bir yayın olacaktır. Çok da refer edilecektir diye düşünüyorum. Biraz bahseder misin? Bu yani, yayın bağlamında oradan da genel anlamda immünolojisinden geçeceğiz sonra.
Şimdi pandemi başında klinik olarak yakınlarımı da kaybettim ve hani klinik olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı arkadaşlarımla konuştuğumda ilk başlarda, hele yani ilk bir, bir buçuk ayın içinde olayın gidişatı bende bir nasıl söyleyeyim, şimşek çaktı. Neden? Ben çünkü hematolojik immünoloji çalışıyorum ve hematolojik immünolojide özellikle de pediatrik onkologların çok korkunç sonuçlarla baş etmeye çalıştıkları bir hastalık var. Hemofagocitik sendrom ve yana yakıla akım sitometri risk olduğum için bana gelirlerdi. Hani bunu göster lütfen diye. Ve olayı biliyorum. Bu, dedim ki bu hemofagocitik sendrom. Yani ilk aklıma o geldi. Peki hemofagocitik sendromdaki olaylara bakarsak, buradaki olaylar şimdi immün sistemimizi biz daha iyi anlayalım diye diyeceğim. Bir doğal immün yanıt, bir de uyumlanmış immün yanıt diye, bağışıklık yanıtı diye ikiye ayırıyoruz ve bu sistemlerde öncüllük, ilk önce doğal immün yanıtlar oluşuyor. Sonra kademeli olarak bir geçiş oluyor. Hemofagocitik sendromda bu doğal immün sistemin çok yüksek aktivasyonu, hiperaktivasyonu söz konusu ve COVID'de görülen reaksiyonlar da buna benziyordu. O yüzden bütüncül bir yaklaşımla çalışma yapmalıyız diye düşündüm. Hem monosit dediğimiz işte doğal immün sistemin hücreleri, hem nötrofil dediğim hücrelere bakayım, hem de lenfositlere bakayım diye düşündüm. Öyle bir çalışma planladık. Çok fazla uzatmadan sonuçlarımızı şöyle bir toparlayayım. Doğal immün sistemimizin hücrelerinde hiçbir bozukluk yok. Aktif, dinamik olarak onlar çalışmalarını sürdürüyorlar. Ben bunu hem hücre yüzey molekülleri düzeyinde hem de fonksiyon olarak gösterdim. Yani bu anlamda hiçbir problemimiz yok. Ama iş uyumlanmış bağışıklık sistemi, daha sonra antikor oluşturmaya ya da T hücre hafızası oluşturmaya yönelik olan sistemdeki arızalardı. Buradaki en büyük arıza lenfopeni dediğimiz lenfositlerin ileri derecede azalması. Bu son derece tehlikeli bir şey. Şimdi burada bir parantez açacağım ve bir açıklama yapacağım. Fare çalışmalarında geri besleme sistemleri vardır. Negatif geri besleme diye bir söz bilirsiniz. Doğal immün sistem aktiflendikten bir zaman sonra uyumlanmış adaptif bağışıklık sistemini aktifler ve bu adaptif bağışıklık sisteminin aktiflenmesi geri besleme ile ilk aktiflenen sistemi durdurur. Çünkü birbirlerinden bağımsız olsalar, hani ikisi de çok çok çok fazla aktiflenip bireyi daha fazla hasta yapar uğraştığı mikroorganizmada. Burada bu iki sistem arasındaki bağlantıda bir kesinti ve bir blokaj var diye düşündüm. Hem benim düşüncemin doğru olduğunu hem de daha sonra söyleyeceğim çalışmalarla hani ortadaki sistemdeki bozukluğun SARS-CoV-2'nin özellikle bunları hedeflediğini ispatları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şimdi çok ağır düzeyde lenfosit azalması var ve bunlardan özellikle B lenfositleri dediğimiz antikor üreten hücrelerin öncülü. B lenfositleri antikor üretmez. Plazma hücreleri üretir. Çok kızdığım bir konudur. Onu burada özellikle söylüyorum. Plazma hücresi öncülleri olamadan bu B lenfositleri ölüyorlar. T lenfositleri de ölüyor. Yardımcı T hücresi dediğimiz CD4 diye işaretlediğimiz hücreler de ölüyor ama hepsinden önce B lenfositleri ölüyor. Bunu aslında ilk söyleyenlerden biri olacaktım eğer yayını pandeminin başında yayınlayabilseydik. Olsun, önemli değil. Çok ağırlıklı olarak B lenfositlerinin azalması. Ve ben buradan dedim ki şöyle merak ettim çalışma sırasında. Ya tamam, şimdi aktif enfeksiyon var. Bunlar belki de plazma hücrelerine dönüyorlar. Çünkü plazma hücreleri, B lenfositleri tanıdığımız o bir takım yüzey belirteçlerine döker. Ben onun için görmüyorum bunları. Muhtemelen bunlar plazma hücresidir dedim. Sonra bir baktık ortada plazma hücresi falan da yok. Tamamen B lenfositi yolu bozuluyor üstüne üstlük. Bu hafiften orta vakalarda da böyle. Orta düzeyde ciddiyeti hastalığı olan insanlarda da böyle. Şunu biliyorsunuz, hastalık takibinde hem enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının hem yoğun bakımcılarının kullandığı önemli bir şey lenfosit sayısının azalması ve hani oransal olarak doğal immün sistem hücrelerinin artması. İkinci olarak da işte bu CD4 sayısıyla takip ediyorlar. Ama beni dinleselerdi B lenfosit sayısıyla takip etmek daha iyi olacaktı. Bunlar plazma hücresi de değil. Neden kritik plazma hücresinin olmaması ya da yardımcı T hücreleri olmaması. Hafıza oluşumu için bunlara ihtiyacımız var. Hangi hücreler gidip de hafızamızı oluşturacaklar? Zaten yeni okudum, ağır vakalarda bu doğal bağışıklıkla kazanılan hafızanın çok yetersiz olduğu gösterilmiş. Çünkü lenfositler yok olunca neyi saklayacaksınız?
O zaman lenfositler, özellikle B lenfositlerinin yok olması... Evet. Evet. İleride bir kısmı antikor sentezleyecek plazma hücrelerine dönüşüm yolu kapanıyor. Hafızalı evet. Hücre yolu kapanıyor ve immün sistem, ama ben bunu daha çok hastanede yatan ağır olgularda ortaya çıkan bir tablo diyordum diye düşünüyordum. Evet. Öyle okumuştum. Orta vakalarda da var diyorsun. Bu çok önemli. Peki, çok ağır immünoloji bilgisi ama çok önemli ve çok güzel bir immünoloji bilgisi de bir müzik arasıyla böleceğim şimdi. Evet. Derseniz. Emel'in müzikle ilgisinde biliyorum. Ona göre bir takım şeyler seçmeye çalıştım. Bilmiyorum hoşuna gider mi? Pamplemousse söyleyecek bir genç bir Fransız grup. Aslında Django Reinhardt'ın bir parçasıymış. Lesion Noir. Bakın dinlerseniz her ikiniz de tanıyacaksınız parçayı. 95.0 Açık Radyo'dayız. Ve Pamplemousse'dan Lesion Noir isimli parçayı dinledik. Önce sağlık programında konuğumuz Profesör Doktor Emel Ekşioğlu Demiralp ve söyleşimizi sürdürüyoruz. Evet Ayşegül, pardon Emel, sen çalışmanla ilgili bir bölümü son kısmına değinecektin.
Evet. Onu alalım. Evet, çalışmanın bir son kısmına değineceğim. O heyecanla o kadar emek harcadık, şimdi fırsat bulmuş. Anlatayım bari hepsini. Benim çok önemsediğim bir kısmı, aslında bütün vakaların tamamında yapamadık ama buradaki lenfopeninin sebebinin ben virüsün direkt lenfositleri hedeflediğini düşünüyorum. Bunu ben bu şekilde gösteremedim. Gerçekten lenfosit ölümünü gösterdim ama virüsün hangi yolak üzerinden bunu aktiflediğini ben göstermedim. Ama MERS'le yapılmış çalışmalarda virüsün bu NRF dediğimiz proteinlerinden bir tanesi direkt hücre yolu ölüm yolağını aktifliyor. Şöyle düşünün, SARS-CoV-2 genomunda 11 tane gen var. Yaklaşık 3900 tane protein, amino asit var. Bunların işte 1300 tanesi filan spike proteini, hani spike'ın ne yaptığını kısmen biliyoruz ya da nasıl giriş için bunu kullandığını, ama diğerlerinin işlevleriyle ilgili bilgi sahibi değiliz. Olayı büyütmek için şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Selim Bey daha iyi bilir. Bildiğim kadarıyla 200'ün üzerinde virüs ailesi var, değil mi?
Evet.
Bunların bir sürü çeşidi var. Bir bioinformatik çalışmada insan proteinleriyle bilinen viral proteinlerin nasıl ilişki içine girebileceğini bioinformatik yöntemle tanımlamışlar. 218 bin tane ilişki tanımlanmış. Biz SARS-CoV-2 ile ilgili 2-3 tanesini biliyoruz. İşte birkaç tane de ufak tefek şey biliyoruz ki bir tanesi apoptoz yolağını aktifliyor. Ben bunu çok çok çok önemsiyorum. Yani lenfopeninin çok önemli bir bulgu olduğunu düşünüyorum olayın çözülmesinde. Ve biz yani doğal immün sistem hücrelerinde cap canlı. Onlarla çalışmak isteseniz hemen ölürler. Onlar kolayca ölen hücrelerdir, doğal immün sistem hücreleri. Ama COVID sürecinde bunların canlılıkları daha da artmış, pırıl pırıl hücreler, aktifler çünkü. Ama lenfositler ölüyor ve kendiliğinden ölüyor. Ben bunun çalışmanın çok önemli bir kısmını olduğunu düşünüyorum. Arkasını getirmek isterdim ama umarım başka çalışmalara yol açar ve bu konunun üzerinden gidilir. Bunu da söylemek istedim.
Çok yürekten kutlanması gereken bir çalışma. Çünkü çok yayın çıkıyor. Deyim için özür dilerim. Çok yani sabun köpüğü gibi bir etkisi olan çalışmalar çok var. Temel bilimlerde bir görüşü, bir COVID-19'daki hastalığın gelişimiyle ilgili immünolojik mekanizma temelini açıklıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Yani sadece Türkiye değil, dünya literatürüne ciddi bir katkı ve tartışma gerçekten. Hani kutlamak evet. Haddim değil, sadece teşekkür etmek mümkün size herhalde. Evet. Sağ olun.
Eleminiz ne kadar güzel.
Sağ olun, sağ olun. Evet Ayşegül. Ne oldu?
Evet.
Ayşegül yani etkilendi hücrelerde.
Evet, çok etkilendi.
Durdu Ayşegül.
Çok etkilendim. Sorular da geliyor. Hekim arkadaşlarımızdan da geliyor sorular. Lenfosit düşüklüğü konusu herkesin ilgisini çekti. Şimdi öyle sorular geliyor. Ben kısaltarak sormaya çalışacağım o soruları Emel Hoca'ya. Lenfosit düşüklüğü birden fazla enfeksiyonda görülebiliyor diye bir soru var. Burada özellikle ayırıcı olduğu şey bize bir kez daha vurgulasa Emel Hoca sorusu var.
Mesela hangi hastalıkta? Yani %2 lenfosit, normalde %25 ila 30'dur normal lenfosit oranı tüm lökositlerin içinde dağılımı. Bizim değerlendirme yaptığımız hastalığın içinde %3, %4 olan insanlar var.
Çok ciddi bir
çok ciddi yani. Çok ciddi.
Evet. Çok ciddi. Yani, evet. AIDS'te ne kadardır?
Onu da vurgulamışlar aslında sorularda.
Evet.
Yani, onu da çok
ciddi. Evet. AIDS'te kadar neredeyse.
Giriş için aslında çok iyi bir strateji düşünürseniz. Çünkü biz iki tane sistemin karşılıklı itişmesini görüyoruz tüm enfeksiyonlarda. Virüslerde de. O bizim bir takım kritik sistemlerimizi ortasından vurmayı hedefliyor. Biz de varlığımızı sürdürmeye çalışıyoruz. En önemli hafızayı sağlayan hücreleri hedeflemek, onları hedeflemek virüsün yayılması için, belki de pandemi yapabilmesi için çok çok iyi bir yöntem yani. Çok iyi bir yöntem.
Akıllılar.
Kötü bir yöntem tabii de.
Aynen ama tırnak için söylüyorum tabii bunu, akıllılar. Evet. Yani hem immün sistemden genel anlamda kaçma mekanizmalarını geliştiriyorlar, evet. Çok çeşitli. Hem de immün sistemden kaçmanın ya da kurtulmanın bir yolu da saldırmak. İmmün sistemin bazı kollarını harap etmek. Her ikisini de yaparak evet ya, çok çok önemli evet. Bu özellikler.
Bir soru daha var, sorayım mı? Şöyle bir soru var ikinci soru olarak da. Burada hafıza yolağı da kesildiği için diye bir soru var. Yani enfeksiyon geçirdim, benim antikorum boldur, rahat rahat gezebilirim. Bu çalışmadan sonra pek mantıklı olmuyor diye soruyorlar.
Evet, ben de onu iddia ettim. Sonra hakemler birazcık o keskin sözlerimi yumuşattılar. Daha yumuşak olarak söylemeye başladım. Benim hani ilk tepkim, ortada plazma hücresi yok ve hücreleri bu sayıda, ne antikoru, neden bahsediyoruz biz haline geldim kendi verilerimle. Ama tabii yazıda böyle söylenemiyor. Yine de söyledim. Birazcık kitleri torpilendi tabii ki.
Evet, çok çok çok önemli tabii ya. Yani evet, çok önemli bir makale bu. Ayşegül, evet. Başka?
Var. Bu ilk sorunun devamını soruyorlar. Eğer zaten hani böyle bir şey yayınlanmış ve hakemli bir dergide ve hocamız ve ekibi tarafından, o zaman şu da yanlış diyorlar. Mesela enfeksiyon geçirmek aşıda, hani 3 ay yerine enfeksiyon geçiren 6 ay sonra olsun aşı demek de bir şekilde yanlışlanmış oluyor bu çalışmayla diye de soru var.
Tam öyle değil aslında. Bu hastalığı yenebilenler gayet de güzel hafıza geliştiriyorlar. Ama o hafıza uzun bir hafıza olmuyor. Ve bunun mekanizmasını bilmiyoruz. Aslında ben sonuna doğru bunu bahsedecektim. Şöyle söyleyeyim size. Bağışıklık sisteminde hafızanın nasıl oluştuğunu moleküler olarak, sinyal yolaklarıyla tam olarak bilmiyoruz. Biliyoruz elbette bir takım şeyler. Şimdi bir takım transkripsiyon faktörü diyoruz. Onları taşımaya başlayan, savaşa karışan T ve B hücrelerinin bir kısmı yollarını ayırıyorlar ve bir lenf noduna yerleşiyorlar. Orada bizim hafızamız olarak kalıyorlar. Hani bu alan da gri alan. Hani giderler orada da otururlar. Hani onlar ermiş muradına, sonra da gerek olunca bir daha da gelirler gibi bir durumun ara adımlarını çok da iyi bilmiyoruz. Ve SARS-CoV-2'nin hafıza yolağının hangi proteinlerini hedeflediğiyle ilgili de hiç bilgi sahibi değiliz. Öğreneceğiz bunu. Öğreneceğiz ve insanlık adına çok büyük bir gelişme olacak bütün bunlar. Hem influenza için, hem belki HIV için, hem de COVID için.
Emel, bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Aslında biraz önce Ayşegül'ün son sorduğu soruda da vardı. İmmünolojide ve immünolojik mekanizmalarda akla kara, siyahla beyaz yok. Yani bu şu demek değil mi? Hayır, o sonucu çıkmıyor o sonuç. Yani ortam, mikro çevre, ortamdaki diğer moleküllerin, o esas konuştuğumuz moleküllerin etkileşimi, o ana molekülün davranışlarını çok etkiliyor. Onun için bakın, Ahmet şu deneyi bulmuş. Deney koşullarını değiştirdiğiniz zaman farklı bir şey buluyorsunuz. Bu da çok önemli değil mi? Mikro çevre, evet, ve ortam çok önemli. Yani bireyden bireye değişmesini.
Bireyden bireye değişmesinin başka temelleri var. Aslında burada tabii immünogenetik...
Şimdi zaten son bölümde bunu konuşalım diyecektim. Evet. Hani kim COVID'e duyarlı, kim dirençli gibi çok genelleme, evet, yapmak elbette hatalı, ama böyle bir olgu da var. Yani olguların belli miktarında bir, evet, yatkınlık ya da bir direnç söz konusu. Biraz da, evet, buna bakalım istersen.
Şimdi tekrar başında söylediklerime söyleyeceğim. Ben çalışmadım o kısmını ama. Şimdi doğal immün sistemle uyumlanmış bağışıklık sisteminin ortasında köprüleme yapan hücreler diye bir grup hücre var. Doğal öldürücü hücrelerimiz. NK hücreleri diyoruz biz, kısaltılmış adıyla. Aslında bu çapraz konuşmayı, yani doğal ve uyumlanmış bağışıklık sistemi arasındaki konuşmayı köprüledikleri için son derece önemli hücreler, bunların davranışıyla da ilgili çok fazla yazı yok. Ben bulamadım. Nedir en büyük görevleri? İnterferon gamma salgılamak. Yani bu konuşmanın en temel, konuşma derken doğal immün sistem ve adaptif sistemden bahsediyorum, en önemli aracısı interferon gamma salgılamak. Çalışmalar gösterdi ki NK hücrelerinden, diğer monosit makrofajlardan başlangıç düzeyinde yüksek düzeyde interferon gamma salgılayabilenler, viral yük ne kadar artarsa artsın onunla o hastalıkla baş edebilmeyi becerebiliyorlar. Bu çok önemli bir veri. Mesela interferon gamma ölçümü de hastalık takip sistemlerinin içine giremedi. Neden girmedi? Ben anlamıyorum. Ben söyleyebildiklerime söyledim ama çok önemli bir takip kriteri. İnterferon gamma düzeyi yükseliyorsa ya da düşüyorsa bu hasta kötüye gidiyor demektir aslında.
Emel, bu interferon dediğin sitokinin, yani bu NK'lardan salınan bu aracı molekülün, öyle diyeyim istersen.
Aracı molekül diyelim.
Bunun antiviral özelliği, yani bu interferonun virüsler üzerine öldürücü bir etkisi olduğunu vurgulayalım burada.
Evet, evet, en iyi bir soru. Son derece kritik. Antiviral yanıtımızda sağlam bir interferon gamma salgısı son derece kritik. Sonra geriye dönük çalışmalar yapılmaya başlandı. Biliyorsunuz çok önemli bir veri. İnterferon yolağının pek çok aşamasında onlarca protein var. Bunlardaki mutasyon demeyeceğim, bakın, varyant diyeceğim. Varyantlar bizim SARS-CoV-2'ye verdiğimiz yanıtı belirliyor. Şimdi bunun üzerine, hal böyleyken, ben bağışıklık sistemime güveniyorum. Ya ben güvenmiyorum, siz nesine güveniyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? Yani hani ben 30 yıldır bunun içindeyken bu kadar korkuyorum. Ne kadar rahat bir yaklaşım. Ya da sizde olmayabilir böyle bir varyant. Bir yakınınızda olabilir. Sizin taşıdığınız bir virüs o yakınınızın ölümüne neden olabilir. Bu hani bildikçe insan dehşete kapılıyor tabii bir takım duyduklarıyla. Neyse ben konuyu şöyle tekrar interferonun üzerine toplayayım. Bütün yapılan immünogenetik çalışmalar hep bu interferon genlerinin üzerinde dönüyor. Tol benzeri reseptörler dediğimiz bizim nasıl söyleyeyim örgün yapıları tanıma için bir takım işte patern tanıma reseptörlerimiz var. Onlarda da bir takım varyantlar saptanmış. Ama o varyantlar da yine interferon yolağının öncülleri. Yani burada hikaye interferonlar üzerine dönüyor. Aslında interferonlar tüberküloz üzerinde de dönüyor biliyor musunuz?
Bu örneği verirsen de daha iyi anlaşılır. Çok güzel olur.
Evet. Yani 2000 yıllık dönemde onun sayısına şimdi ben bir saniye hemen bakarak söyleyeceğim. 1 milyardan fazla insanın Avrupa'da insanın ölümüne neden olmuş tüberküloz. Ve geriye dönük olarak birikmiş DNA'lardan bir çalışma yapılmış. Yine interferon gamma yolağının öncüllerinden bir molekülde bir varyasyon bulmuşlar. Bugün Avrupa'da tekrar kontrol yapılıyor ve o varyantın çok çok çok azalmış olduğunu görüyorlar. Evrim geçiriyoruz.
Çok önemli bu çünkü yani evet, sadece aşı, sadece hijyen falan değil. Bir de işin bu yönü var. Senin evrim geçiriyoruz şeklinde çok doğru gözlerin tanımlamanla. Bu da önemli bir faktör. Hani bazı hastalıkların daha az ya da dönem dönem daha sık görülmesinin nedeni bu da göz ardı edilmemeli. Çok çok önemli.
Evet. Yine okudum. İnfluenza pnömonilerinde ve SARS-CoV-2'nin ağır pnömonisinde yine yani bu moleküllerin isimlerini tek tek hani biz kendi aramızda konuşurken bile karıştırıyoruz. Çünkü bir sürü sessiz harfin bir araya gelip arkasına da bir tane numara ilave edilmesiyle oluşan moleküller. Ama buradaki kritik nokta hangi yolağın öncülleri ya da katılanları olduğu. Hep önümüze çıkan interferon gamma yolağı. Bir başka konu daha var. O beni çok şaşırttı aslında. Regülatör hücrelerle ilgili de hani bir konuşmuştuk. SARS-CoV-2 yani COVID'de hastaların %10'unda anti-interferon gamma antikor oluşumu görülüyor. Niye? Bir sürü romatizmal hastalıkta da. Çok ilginç. Timus'ta özellikle ya da periferik immün toleransta kendi hücrelerimize yanıt vermememizi sağlayan ve bunu düzenleyen bir takım işte DNA'nın açılıp kapanmasını sağlayan transkripsiyon faktörü dediğimiz faktörler var. Bunları etkiliyormuş. Bunları etkilediği için biz kendi hücrelerimize karşı ve kendi moleküllerimize karşı yanıt verir hale geliyoruz. Tabii bunları genetik olarak mesela TOXP3 filan gibi bir takım işte regülatör hücrelerle ilgili kritik moleküller var. Bunlarda da eğer bir varyantınız varsa sizin bu antikor oluşturmanız daha da kolay oluyormuş. Yani anti-interferon gamma antikorlarının varlığı da hastalığın kötü gidişiyle ilişkili. %10, %10'u kapsıyor. Ama hani bunun oluşum mekanizmasında da aslında genetik bir üst düzenlemenin SARS-CoV-2 tarafından yapılması yatıyormuş. Öğreniyoruz.
Tabii. Yani, evet yani bu çok çok yönlü ve tek bir cümleyle, tek bir formülle açıklanamayacak. Oldukça girit, karmaşık, birbirlerini etkileyen moleküllerin uçuştuğu ve arada da bir tanesi küçük bir molekülün hani bir kalıtsal bozukluk nedeniyle çalışmaması bütün dengeyi, bütün düzenini bozuyor immün sistemin.
Aslında şöyle söyleyeceğim. Yani kalıtsal bozukluk onun için mutasyon değil de varyant sözünü kullandım. Mutasyon sanki mutlaka hastalık yapan bir şeymiş gibi anlaşılıyor. Ama öyle değil. Şimdi hiçbirimizin bağışıklık sistemi birbirinin dengi değil. Bakın. Örnek vereyim. CD4 diye biliyorsunuz siz de bir CD cluster of differentiation denilen bir sistem var. Bunun sadece 400 tane molekülü var. T hücresi aktiflendiğinde bu CD'lerle isimlendirdiğimiz ne bileyim bir işte 75 tane filan. Ama T hücresi aktiflendiğinde messenger RNA düzeyinde baktığımızda 1500'ün üzerinde molekülün aktiflendiğini görüyorsunuz. Yani çeşitliliğin kapasitesini anlatmak için gösteriyorum. Her birimizin bütün sistemleri nasıl aynı olabilir? Ama belli bir istatistik aralık içinde hepimizin bağışıklık sistemi belli başlı hastalıklara yanıt verebilme dengesini kurmuş vaziyette. Ama hayatınızın mikrobu diyeceğim kötü anlamda karşılaştığınızda sizin belli bir konuda gücünüzü sağlayan bir varyant bu hastalıktan ölmenize ya da çok ağır bir şekilde hastalanmanıza yol açabilir.
Evet,
yavaş yavaş biliyoruz. Evet.
İşler sanıldığı kadar basit değil ve hani AIDS'te de dedim ki immün sistem çökmüştür. Yani nasıl çöktü, ne yapıldı? Binlerce molekül, binlerce mekanizma, yüzlerce evet. Hücre ve etkileşim değişikliğe uğruyor. Hiçbirisinin çöküş nedeni diğeriyle aynı değil belki. İşte bu nedenle de böyle C vitamini alın, bilmem ne çayı için D vitaminini bol bol alın ve immün sisteminiz kuvvetlensin. Siz immün sistem duysa herhalde konuşsa şey derdi, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bir C vitamini bu kadar girit bir mekanizmayı nasıl kuvvetlendir diye. Gün geçtikçe daha fazla yayın çıkıyor batıdan. Hani gereksiz alınmış olan, elbette bir vitamin eksikliği falan söz konusu değilse, bir kalıtsal bozukluk yoksa alınan o vitaminlerin falan ya da çinkoların hiçbir etkisi olmadığını, ama büyük bir sektör o sektör. İnsanlar para kazanacaklardır tabii yani. Siz bir şey konuşuyordunuz. Hangi sektörden bahsediyordunuz? Kozmetik sektörü mü?
Kozmetik.
Evet, yani onun nesi?
Bitkisel organik.
Bitkisel ürün, evet.
Ama benim bir sorum var. Emel Hoca'nın anlattığı konuyla ilgili sorabilir miyim? Etik olmayan bir soru.
Eyvah.
Şöyle bir sorum. Yani etik olmamasını şuradan söylüyorum. Covid-19 farklı farklı bağışıklık sistemlerine sahip olduğumuz için Rus ruleti gibi aslında. Yani kime vuracağı belli olmuyor bence bu varyantlardan da ötürü. Ben enfekte olmadan önce şunu öğrenebilir miyim? Bende interferon gamma üretiminde bir varyant var mı? Bana bulaşsa ciddi sonuçları olur mu? Bende ağır seyreder mi? Bunu öğrenmek etik değil çünkü bunu öğrenen kişi çok rahat davranıp etrafına bulaştı, özensiz ve dikkatsiz olabilir. Bence bundan dolayı hani bu çalışma, bu genetik tetkik bana çok etik gelmiyor. Ama olabilir mi diye sormak istedim.
Ya buna, Emel cevap vermeden bir şey söyleyeceğim. Buna benim itirazım var. Yani bu hatırlarsanız aşırı gülme, meme kanserinde de vardı hatırlarsanız. Şu genlerde şöyle bir değişim oluyorsa eğer işte meme kanseri yatkınsınız. Ya o farklılaşmanın olduğu ama meme kanserine hiç yakalanmayan ya da öyle bir değişimin söz konusu olmadı ama meme kanserine yakalanan bir sürü insan var yani. Öyle çok direkt bir bağlantı kurmamalı herhalde, bilmiyorum ben ne diyorum.
Ya şöyle, benim bu söylediğim ilişkiler mesela Neandertal genleriyle ilgili de risk ve koruyucu özellikleri olan genler tanımlanmış. Ama bunların işte hastalıktaki ciddiyetteki önemleri sıralandığında %1, 1.5, 2, 3 tanımladığımız kadarıyla aslında hani ciddi vakaların %20 toplamında %20-25'ini bu şekilde nedenlendirebiliyoruz. Benim bütün bunları anlatmamdaki en büyük heyecanım diye söyleyeyim. Aslında çok kısa bir süre içinde SARS-CoV-2'de olayların interferon yolakları üzerinde döndüğüne ilişkin bir bilgi sahibi olduk. Bu neyi sağlayacak? Bize aslında yeni tedavi olanakları sağlayacak. İşte inflamazom oluşumunu baskılayan, hani daha indirekt bir yoldan bunları etkileyen bir takım sistemler var. Tedaviyle ilgili yeni yaklaşımlar geliştirmek için bir bilgiyi aslında belli bir alan sana toplayabildi. Bu çok büyük bir başarı. Çok kısa bir sürenin içinde. Ama her şeyin açıklaması değil. O eski dönemler bitti. Size çok komik bir örnek vereceğim. Durmadan konuşuyorum. Çok şey bir karikatür vardı. Bilmiyorum çizeninde. Çok özür dilerim. İşte İyon kolonlarının önünde duran işte antik çağdan iki tane bilim adamı konuşuyor. Oh ne güzel diyor. Ne bulsak diyor. Buluş oluyor diyor. Ne mutluyuz diyor. O çağlar geçti. Öyle öyle değil artık. Yani ilişkiler çok daha grift, çok daha yani hani bağlam bir takım şeyleri belirliyor. Bu nedenle hani kişisel olarak öğrenmek ister misiniz? Öğrenmek isterseniz hani kimse size engel olamaz ama hani anlamda da dediğiniz gibi hani yanlış davranışlara neden olabilir, çok da doğru değil. Ben ama elimizde şimdi çok güzel bir çözüm var. Öyle ya da böyle üst üste olmamız gerekiyor, tekrarlamamız gerekiyor, hafızamız iyi değil. Ama hani aşı var. Bu iş tamamen sonlanana kadar en baştaki çaresizlik içinde değiliz. Interferon gamma yolağımızın molekülleri hasarlı ya da hasarsız her neyse. Yani biz kendimizi hastalıktan bir şekilde koruyabiliyoruz. En azından ağır hastalıktan. Hani bu şekilde bırakalım diye düşünüyorum, devam
evet.
edelim diye.
Evet, yani tabii bu aşı karşıtları, tüm bunların ya nasıl mücadele edilir, ne yapılır? Bu üzerinde tabii çok konuşulan, çok farklı, çok büyük bir konu bu. Söylevler, işte komplo teorileri falan.
Bencil ve çok yani çok bencil buluyorum ben ve çok vicdansızca buluyorum açıkçası. Hani bizler şimdi ben hiçbir aşı firmasından para falan almıyorum. Ben bir zavallı temel immünoloğum yani. Ne bir alakam var? Hiçbir alakam yok.
Neyse, bu şey aşı karşıtları deyince dün biliyorsun 2003 Nobel, 2008 Nobel ödüllü Luc Montagnier yaşamını yitirdi. HIV'yi bulan kişi, o da Fransa'daki aşı karşıtı kampanyalarını çok destekçisi. Ona bir sürpriz programla pazartesi sabah korona günlerinde biraz vakit ayırmak istiyorum. Evet. Emel, senin de söyleşmek çok güzeldi. Başka söylemek istediğin bir şey yoksa eğer bir müzik arasıyla veda edeceğiz sana. Ayşegül, var mı sorun?
Yani çok sorun var ama program yetmez. Vay. Başka zaman yine.
Peki, immünoloji özel programı yaparız. Hemen çok teşekkürler. Fakat şimdi size Grand Corps Malade diye bir şarkıcıyı tanıtacağım. Bilmiyorum, eğer tanımıyorsanız. Melody Gardot'u tanırsınız. Onunla beraber söyleyecekler. Şimdi Grand Corps Malade ne demek? Büyük hasta vücut. Adamın adı bu. Çünkü esas adı Fabien Marceau. 77 doğumlu bir Fransız genç bir müzisyen. Fakat öyküsü ilginç. Çok gençken başarılı bir öğrenci, böyle uzun boylu, yakışıklı bir adamcağız gibi bir genç. Ve spora merak sarıyor. Spor hocalığı yapacak, işte yaz kampları falan. Ve ne yazık ki 20 yaşına gelirken bir havuza balıklama atlıyor ve başını çarpıyor. Başını çarpıp felç oluyor. 6 ay kadar artık bu yürüyemez diyorlar. Çok ciddi ve ağır bir fizik tedavi süreci geçiriyor. Ve bir şekilde ayağa kalkıyor Grand Corps Malade. Ve şu anda sahneye çıktığı zaman şarkıcılık yapmaya başlıyor. Önce slam tarzı şiir okuma üzerinden gidiyor hep. Şimdi dinleyeceğiz zaten sahneye o uzun boyluyla, o çok şeker gülümsemesiyle ama elinde bastonla çıkıp zor yürüyor. Ama şarkıları hep konuşarak söylüyor. Çünkü kendisi aslında bir şair ve şiirleri de çok keyifli. Şimdi ondan Souvenir Manke isimli bir parça dinleyeceğiz. Bakalım hoşlanacak mısınız? Hem sizler hem dinleyicilerimiz. Grand Corps Malade, Melody Gardot ikilisinden Souvenir Manke'yi dinleyerek sizlere veda edelim. Emel, tekrar teşekkürler bize vakit ayırdığınız için.
Teşekkür ederim.
Hemen immünolojinin sesi olacağız. Ve radyo programı. Ayşegül, görüşmek üzere.
Güzel, tekrar, güzel hafta
sonu. Hoşçakalın. Tekrar teşekkürler. Bay bay.